Ayrım 4.
Kuru dere bir köyden çok engebeli bir araziyi andırıyordu. Camlı engebelerin kamburlarından çıkan duman bembeyaz gökyüzünde leke bırakıyordu. Kuru derede sokak ya da adres yoktu. Soğuktan korunmak için birbirine yanaşmış tümsekler vardı. Tümseklerin içinde de insanlar. Her ne kadar belli etmeseler de yaşıyorlardı. 43 hane. Dip dibe. Aleyzam aşiretinin kender kolu. Kırık olanı. Hiçbir işe yaramayanı. Şıh Gazi'nin uğramaya bile tenezzül etmediği karınca cesedi yuvası. Kupkuru bir dere. O kadar kuru ki yok. Belki de oradan hiç geçmemiş. Belki de dere köyü görünce yolunu değiştirmiş. Kuru derede insanlar konuşmazdı. Kızınca homurdanır, namaz kılarken mırıldanırdı. Arası sessizlik. Bir de kargalar. Bir de caminin hoparlörü. Kuru dereliler. Şıh Gazi Hoca Efendi Hazretleri Girinti Köyü'nü ziyaret edecektir. Kendilerini karşılamaya gideceğiz. Minibüs yarın sabah 9'da kalkacak. Sonra biraz parazit. Belki birkaç imam öksürüğü. Sonra yine sessizlik. Hiç yokmuş gibi. Nefesini tutmuş gibi. 43 hane, 43 kırık sır küpü. Abla biz geldik. Mübarek saniyeye, derdada mübareke bakıyordu. Mübarek o kadar şişmandı ki önünde durduğu kapı görünmüyordu. Ya da kuru derede kapılar ancak eğilerek geçilecek kadar küçüktü. Bir baş uzandı mübareğin arkasından. Kadının göğüs hizasından. Derda'nın yaşlarında bir kız çıktı. Hayırdır saniye dedi mübarek ya da homurdandı. Buyur etmeyecek misin? Girelim de bir soluklanalım. Kapı yerine mübarek açıldı ve dördü de diri diri gömüldü kuru derenin bir tümseğine. Ne kadar büyümüş dedi saniye. Mübareğin en küçük kızı olan Fehime'nin başını okşuyordu. 11 oldu dedi mübarek. Bizim derda da 11. Mübarek laf uzatmayı sevmezdi. Niye geldin saniye? Saniyenin yanıtı hazırdı. Minibüste pişirmişti. Öğretmen evinden çıkardılar. Kız da hasta. Başka kimsem yok ki. Kime gideyim? Bir siz kaldınız. Mübareğin lafı da hazırdı. Ama biraz bayattı. Çünkü yıllardan beri aynıydı. Onu Yatırcalı'ya varmadan düşünecektin. Ne oldu o köpek? Bir haber var mı? Yok abla, ne bir haber ne bir şey. Gebermiştir inşallah. İnşallah. Sustular. Birbirlerine baktılar. Daha çok da Fehime saniyeye baktı, Derda'ya baktı. Hayvanlar gibi incelediler birbirlerini. Dakikalarca. Çay gelene kadar. Fehime bardakları doldururken mübarek uyuştuğu için altına aldığı ayağını değiştiriyordu, konuştu. Ebced gelsin hele bir bakalım. Belki bir tanıdığı vardır öğretmen evinde. Saniye yumruğundaki bardakla ısınırken Fehime'ye bakıyordu. Fehime al Derda'yı da köyü gezdir. Fehime annesinin sallanan başını görünce kapıya yöneldi. Derda da peşinden. Kapı kapanınca Saniye'nin ağzı açıldı. Ben esas kızı evlendireceğim. Yok mu şöyle bildiğin biri? Onun için getirdim buraya. Kahkaha attı mübarek bir su aygırı gibi. Sonra da ağzını toplayıp konuştu. Demek öyle. Gittin kızı okula verdin, şimdi de kocaya vereceksin. Kim alır okullu kızı? Mundar oldu yavru. Saniye bu konuyu kendisi de düşünmüştü ama ne yapabilirdi ki? Yokluk yüzünden vermek zorunda kalmıştı kızı. Yatılıya. Kendi bakabilseydi bırakır mıydı devlete? Ne yapayım abla, oldu bir kere. Ama bitti, tamam. Aldım kızı okuldan. Dönmeyecek artık. Sen bana buralardan haber ver. Şöyle hali vakti yerinde birileri var mı? Mübarek arkasına yaslandı. Halı kaplı duvara. Tavana bakıp düşündü. Ya Ebced'in canı Saniye'yi çekerse diye düşündü. Ya Saniye hiç gitmezse diye düşündü. Ya Saniye'nin gidecek parası olmazsa diye düşündü. Ama ya Derda adam gibi birine varır da Saniye de başlığı alıp çeker giderse diye düşündü. Sonra da tavanda ne gördüyse bir bir anlattı. Fehime, Derda'nın paltosundan sarkan önlüğünün eteğini görmüştü. O rengi iyi biliyordu. Okul rengiydi. Okuma biliyor musun? Derda yerden çektiği karı top yapıp iki tümsek arasına attı. Biliyorum tabii, beşe gidiyorum ben. Sen okula gitmiyor musun? Fehime, lastik botunun tabanına yapışan karı bir dal parçasıyla kazımaya çalışıyordu. Yok, sustular diyecek bir şey kalmamıştı. Olur mu dersin? Heyecanlanmıştı Saniye. Bir ev ve birkaç hayvan gelmişti gözünün önüne. Olur tabii. Birkaç haftaya bahar geliyor. O zaman hepsi gelir. Şıh Gazi'nin elini öpmeye gelirler. Daha da heyecanlanmıştı Saniye. O kadar yoldan mı geliyorlar? Geliyorlar tabii. Sen hele biraz sabret. Ebced'le de konuşurum, bir yolunu bulur. Saniye'nin kalbi göğüs kafesinde sekiyordu. Yemin iç. Vallahi. Böyle her sene geliyorlar. Köyden kız alıp gidiyorlar. Bir sürü de para veriyorlar. Peki sen bana şunu söyle. Diyelim parayı aldın. Sonra nereye yerleşeceksin? Kusura bakma ama burada kalmam abla. Mübarek kardeşini gördüğünden beri ilk defa mutlu oldu. Hatta o kadar mutlu oldu ki kalkıp Saniye'nin boşalan bardağını doldurdu. Tomurcuğa gideceğim. Hayvan, ev, yeri de güzel, ilçeye. Mübarek duymuyordu, gerisi umrunda değildi. Ebced iki odalı evin yeni nüfusunu göz hapsine almış, yaktığı sigaradan ilk nefesi çekmişti. Mübarek'le Saniye hamam böcekleri gibi odanın karanlık köşesine yuvalanmış fısıldaşıyorlardı. Derda ise Fehime'ye adını yazmayı öğretiyordu. Nereden çıktılar şimdi diye düşündü Ebced. İki boğaz daha. Kazandığı kendisine zor yetiyordu. Ne yiyecekti bu yatırcalının karısıyla piçi? Tutup kollarından atsa köye de rezil olurdu. Ne diyordu Şıh Gazi? Babasıza baba olacaksınız. İyi de nasıl? Büfede iyi gitmiyordu. Jandarma kaçak sigara peşine düştüğünden beri satışlar düşmüştü. İlçede kimsenin işleri iyi değildi. Düşündükçe sıkıldı, sıkıldıkça ayaklandı. Ebced kalkınca herkes sustu. Mübarek hariç. Bir şey mi istedin? Gel benimle. Mübarek kocasının peşinden gitti, evden ayaza çıktılar. Ebced elindeki sigarayla bir tane daha yaktı. Ne zaman gidiyor bunlar? Ben de onu söyleyecektim sana, dedi Mübarek. Derdayı verecekmiş Saniye. Yarın Şıh Gazi'nin oğluna bir söylesen belki biri çıkar. Ebced boğazındaki dumanı tutup karanlığın içinde görebildiği kadarıyla Mübarek'e baktı. Allah kulunu görmüştü. Aklındaki bütün sıkıntılar ağzından çıkan dumanla birlikte uçup gitti. Tamam konuşurum. Kaç yaşındaydı? 11 dedi Mübarek. Maşallah dedi Ebced. Girinti köyünün girişi araba pazarı gibiydi. İlçenin dört bir yanından Şıh Gazi'yi görmeye gelenler köy meydanında toplanmış, yaşlı eli öpüp birbirlerine sigara ikram etmekten konuşmaya fırsat bulamıyorlardı. 6 yaşlarında bir oğlan bağırdı. Geliyorlar. 8 araba uzunluğunda 4 araba girdi köye. Peş peşe durdular. Kalabalık sardı etraflarını. Ayak öpecekler önceden belirlenmişti. Kapıları açanlar da onlar oldu. Hangi arabadaydı Şıh Gazi? Kimin kısmetine düşecekti? Hangi kapının arkasındaydı? Simsiyah camlardan bir halt görünmüyordu ki. Ne zaman Allah diye bağıran Ebced'i duydular, diğer ayakçılar açtıkları kapıdan inecek olanı unutup kör bir kıskançlıkla sesin geldiği yere baktılar. 81 yaşındaki Şıh Gazi arabadan inmek için acele etmiyordu. Önce ayaklarını çıkardı. Daha toprağa basmadan Ebced onları yakaladı ve öptü. Tam olarak neyi öptüğünü göremedi. Biraz cübbe kumaşı, biraz ayakkabı derisi. Başında bir el hissetti. Şıh Gazi'nin eli. Secde etmiş Ebced'in başı yaşlı adama baston olmuştu. Yükünü Ebced'e verip ağır ağır indi arabadan. Ebced'in işi bitmemişti. Doğrulup ellerine sarıldı, öpüp alnına koydu. İkisini de. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Allah yine kulunu görmüştü. Bütün bakışların üzerinde olduğunu biliyordu. Herkes onun yerinde olmak istiyordu. Bütün Aleyzam aşireti, bütün hikmet tarikatı, herkes. Yanaklarını kavrayan iki zayıf el başını kaldırdı. Ancak o zaman göz göze geldi Şıh Gazi ile. Birkaç saniye için. Sonra o eller eğdi Ebced'in başını ve Şıh Gazi önüne çıkan alnına dudaklarını değdirdi. Ebced'in alnında güller açtı. Gido Ağa 61 yaşında. Geceleri İran sınırından giren mazottan, İçinde yüzecek kadar payını alan Şıh Gazi denilen bunağa kesinlikle güvenmese de yüzüne gülmek zorunda kalan bir aşiret reisiydi. Aleyzam aşireti. Her 5 yılda bir koruculukla teröristçilik arasında gidip gelen, mevsime göre renk veren bir sürü. Başlarında da Gido Ağa diye bir çoban. Genişti evi, 10 ev kadardı. Her ev gibi bir baş köşesi vardı ve artık o baş köşede beyaz cübbesi, beyaz sarığı ile uyuklayan Şıh Gazi oturuyordu. İyice yaşlanmıştı. Ne konuşur ne de dinlerdi. Aslında bir sancaktan farkı yoktu. Köy gezilerinde uygun bir yere dikilir ve çevresine çöreklenilirdi. Şıh Gazi kendi rüzgarında dalgalanırken oğlu Hıdır Arif de tarikat işlerine bakardı. Salonda ayakta duran tek kişi tayyardı. Et ve kemik yerine kas ve sinirden inşa edilmiş bir judocu. Şıh Gazi'nin arkasında duruyor ve gözleri birer objektif gibi gördüğü her şeyi kaydediyordu. 2 metreye yakın bir boy ve 100 kilo. Cübbesine geniş gelen kollar, yüzüne dar düşen bir alın, kırıldığıyla kalmış bir burun ve namlu kalınlığında parmaklar. Ellerini kuşağının altında birleştirmiş, havadaki tozları bile birbirinden ayırmak ister gibi bakıyordu çevresine. Şıh Gazi'nin manevi oğluydu. 7 yaşından beri yanındaydı. Annesi, babası ve 4 ablası İsrailli bombalar tarafından öldürülmüş bir Filistinliydi. 1967 yılındaki 6 gün savaşından kaçan 3 milyon Filistinli arasında hikmetçilerin ellerinde tutup sınırları geçmiş ve Şıh Gazi'nin huzuruna ermişti. Öyle bir bakmıştı ki 7 yaşındaki siyah gözleriyle Şıh Gazi ağla demişti. İstediğin kadar ağla yavrum, çünkü bir daha ağlamayacaksın. O günden sonra Tayyar Şıh Gazi'nin gölgesine girdi ve nefesinin altında büyüdü. Büyüdükçe de manevi babasının gözü, dili ve yumruğu oldu. Ülkede ayak basmadığı kent, kulağına Şıh Gazi'nin sözünü fısıldamadığı hikmetçi kalmadı. Emirleri de o taşıdı, ricaları da. Yıllar geçtikçe daha da çok susan Şıh Gazi'nin hayata gönderdiği elçisi oldu ve bir daha da ağlamadı. Hikmetçilerin bölgedeki diğer tarikatlardan farkı şıhlarının yersiz diye bilinmesiydi. Ne kapılandıkları bir medrese ne de yuvalandıkları bir dergah vardı. Yersiz Şıh Gazi bir misafir olarak doğmuş ve bir misafir olarak ölecekti. Ne bir evi vardı ne de bir muhtarlığa kaydı. Bu yüzden her 3 ayda bir yer değiştirir, mürit evinden mürit evine geçer, ikramla yaşardı. Hikmetçiliğin temeliydi yersizlik. Hiçbir devlet sınırı gerçek değildi onlara göre. Hatta devlet diye bir şey yoktu. Müminler ve kafirler vardı. Bu yüzden dağılmışlardı dünyanın 4 bir yanına. Yersiz oldukları için. Ama yine de üzerinde Hıdır Arif yazan birkaç tapu vardı tabii. Yersizlik, mülksüzlük anlamına gelmiyordu ki. İstanbul'daydı Hıdır Arif. Bazen de Londra'da. Babasının ölmesini oralarda bekliyordu. Çoğunlukla da İstanbul'daki Çemendağ denilen semtte. 226 apartmanın bulunduğu semtteki 221 apartman ona aitti. Geriye kalan 5 apartman da kaçaktı. En yakın zamanda belediyeye yüklenip onları da yıktıracaktı. Bir de cami vardı Çemendağ'da. Ama Hıdır Arif caminin hikmetçilerle birlikte anılmaması için elinden geleni yapardı. O daha çok bir iş adamıydı. Londra'da marketler zinciri olan, Hamburg çevresinde besicilik yapan, İstanbul'da da inşaatçılıkla uğraşan bir iş adamı. Meşgul bir iş adamı. Bu kadar işinin arasında babasını gösteri hayvanı gibi köy köy gezdirmek zorunda kalması canını sıkıyordu. Ama müritler sancağı görmeden uyuyamıyorlardı. Uyku tutmayınca da Hıdır Arif'i arayıp son taksidi de yatırdık ama evler hala bitmedi diye sızlanıyorlardı. Aslında sürekli sızlanıyorlardı. Durmadan. Hemen yanında diz çökmüş Ebced gibiler çevresinden eksik olmuyordu. Ne istiyordu şimdi bu herif? Bir kız var, yeğenim. Daha 11'inde. Şöyle münasip fotoğraf dedi Hıdır Arif. Derdini anlatmaktan dinlemeyi unutmuş olan Ebced anlayamamıştı. Buyur. İç geçirip tekrarladı Hıdır Arif. İş adamı olmak sabır istiyordu. Fotoğrafını çek gönder bakarız. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa. Tamam tamam dedi Hıdır Arif. Sonra da çevresine baktı. Önce Gido Ağa'nın suratındaki bıçak yarası gibi duran kırışıklıklara, sonra da babasının dudak kenarından sarkan salyasına. Önünde diz çökmüş onlarca erkeğin kulaktan kulağa oynamasını izledi. 44 yaşındaydı. 3 karısı ve 8 çocuğu vardı. Princeton mezunuydu, maliye bölümü. Dönmemeye yemin etti Amerika'dan 16 yıl önce dönmüştü. Ne için? Girinti adında bir çukurda, Gido Ağa denilen başka bir çukurla diz dize oturmak için. Ona göre değildi köyler ve köylüler. Her şeyi Londra'ya taşıyacağım, bir daha dönmeyeceğim diye düşündü. Sonra da Londra'daki ofisinin Times nehrini gören manzarasını hatırladı. Gido Ağa da unuttuğu yüzünde bir gülümseme belirdi. Sigaralı eliyle Hıdır Arif'in dizine dostane bir sertlikle vurarak yanıtladı bu gülümsemeyi. Fehime fotoğrafları çekilen Derda'yı alt dudağını dişleyerek izliyordu. Kıskanmaktan yorgun düşmüş, olduğu yerde çöküp avuçlarını yanaklarına yaslamıştı. Bütün hayatı boyunca yapacağı gibi yine izlemekle yetinmek zorundaydı. İzlemekten delirene kadar izleyecek, delirmekten ölene kadar da delirecekti. köyün bütün kızları gibi. Fehime de bir çift gözden ibaretti. Doğunca açılan, ölünce kapanan bir çift göz. Ne ağzı bir işe yarayacaktı ne de ses telleri. Çevrede kimseyi göremeyince başını aç dedi Ebced. Derda siyah örtüsünü çözüp iki ucunu boynunun iki yanından sarkıttı. Siyah örgüsü nadir bir yılan gibi sırtından aşağı kaydı. İlçenin tek beyaz eşya bayisinden makineyi alırken ışık lazım, ışıksız olmaz demişlerdi. Ebced de donuk bir gökyüzünün altında Derda'nın yüzünü ışığa düşürmeye çalışıyordu. Bir yandan da kızı her kim alacaksa her şeyi ödeyecek diye düşünüyordu. Makinenin parasını da verecek, 11 yaşındaki bir kızın başını açtırmanın vebalini de üstlenecek, sonra da biraz daha para verecek. Hayatında ilk kez fotoğraf çektiren Derda ise gülüp gülmeme konusunda tereddüt ediyordu. Aslında gülmek istiyordu. Dayanamadı ve güldü. Ebced de dayanamadı ve Derda'yı tokatladı. ''Ulan sen beni zorla günaha mı sokacaksın? Gir içeri.'' Ne zamandır beklediği sahne karşısında istemsizce gülmüş olan Fehime'yi de unutmadı. ''Sen de gir.'' Kızlar birkaç adımda evin kapısında kayboldular. Ebced de makineyi evirip çevirirken kendi kendine söyleniyordu. ''Nasıl kapanıyor lan bu meret?'' Resmetmenin günah olduğu yıllar çok geride kalmıştı.